Ayrım 23.
Şunu da belirtmekte yarar var. Başkalarına ait her görüşü savunucu olmaktan çekindiğimiz için hemen kabul etmek, savunucu olmak kadar zararlı bir davranış olur. Kişinin karşılaştığı fikirleri destekleyen neden ve kanıtları iyice incelemesi gerekir. Bir düşünce bizimkinden farklı diye hemen reddetmediğimiz gibi hemen kabul de etmemeliyiz. Yakup Bey konuşmasına bir süre ara verdi. Bu arada cami duvarının üstündeki bir kediye gözüm takıldı. Kedinin oturuşu çok rahattı. İçimden gidip onu okşamak geldi. Yakup Bey'den izin isteyerek kedinin yanına doğru yürümeye başladım. Yaklaştığımın farkına varan kedi kaçmaya hazırlanan bir tavırla bana bakmaya başladı. Daha fazla yaklaşmadım, geri döndüm. Güneş etkisini kaybediyor, hava soğumaya başlıyordu. Ben dönünce Yakup Bey konuşmasına devam etti. 4. Eleştirel düşünme, fikirleri destekleyen nedenleri ve kanıtları sürekli göz önünde tutar. Eleştirel düşünen, düşüncelerinin altında yatan nedenleri iyi bilir. İleri sürdüğü her fikrin nedenlerini ve kanıtlarını açıklayabilme durumundadır. Kendine niçin böyle düşünüyorsun diye sorulduğunda hiç kızmadan ve alınmadan çünkü diye açıklayabilir. Eğer neden ve kanıtları zayıf ise daha sağlam neden ve kanıtlara dayalı bir başka düşünceye açıktır. Neden ve kanıtlar ilk düşünceyi hem destekleyebilir hem de karşıt olabilir. Sadece bizim düşüncemizi destekleyen neden ve kanıtları bilmek eleştirel düşünmeyi başarmak için yeterli değildir. İlk düşüncenin hem lehindeki hem de aleyhindeki bütün neden ve kanıtları bilmemiz gerekir. Lehte ve aleyhteki tüm bilgilerin ışığı altında daha sağlıklı bir karara doğru gidilebilir. Bu nedenle düşünür, leh ve aleyhteki bütün kanıt ve nedenleri toplamak için kendine gerçekçi bir zaman süresi tanımalıdır. Bu neden ve kanıtları diğer insanlarla konuşarak ya da yazılı kaynaklara başvurarak toplayabilir. İlk düşünceyi destekleyen kanıtlara gösterilen içtenlik ve ilgi, ilk düşünceyi desteklemeyen neden ve kanıtlara da gösterilmelidir. Karşıt düşüncelerin ifade ettikleri hayalde canlandırılarak bütün ayrıntılarıyla görülebilmelidir. Böylece her görüşün tam değeri verilerek karşılaştırma olanağı doğar. 5. Eleştirel düşünme fikirlerin organizasyonuna önem verir. Eleştirel düşünmenin önemli özelliklerinden biri organizasyondur. Düşüncenin organizasyonu neyin sebep, neyin sonuç olduğunu, nelerin kanıt olarak kullanıldığını, hangi düşüncenin temel fikir, hangisinin destekleyici fikir olduğunu belli eder. Bu tür yapıyı iyi yazılmış kitap ve makalelerde hemen gözlemleyebilirsiniz. İyi yazılmış bir makalenin temel bir başlığı vardır. Bu başlık makalenin ana konusu hakkında bir fikir verir. Daha sonra makaleye bir giriş paragrafı vardır ve burada okuyucuya hangi sorun üzerinde durulduğu ve sorunun boyutları tanıtılır. Daha sonra her bir boyut belirli bir mantık çerçevesinde alt başlıklar halinde teker teker ele alınır. İyi yazılmış bir kitabın da böyle mantıksal bir organizasyonu vardır. Bu tür kitaplarda genellikle sunuş, kitabın konusu ve bölümleri hakkında okuyucuya yön verir. Eğer konular kısımlar halinde toplanmışsa her kısım hakkında bilgi verildikten sonra kısımlarda yer alan bölümlere geçilir. Bölümler gelişimsel bir yapı oluşturur. İlk bölümde kullanılan ve tanımları yapılan kavramlar daha sonraki bölümlerde kullanılır. Sonuçlar verilmeden önce varılan sonuçların altında yatan bulgular ve bulgulara dayalı tartışmalar verilir. Sözü edilen yapı yazar ve okuyucu arasında bir köprü kurar ve okuyucu yazarı kolaylıkla izleyebilir, okuduğu belleğine daha kolay yerleşir. Böyle bir yapı kullanmayan yazarın anlaşılması zor olur ve yazı okuyucu üzerinde pek etkili olamaz. Dersleri ilgiyle dinlenen ve iyi öğreten öğretmenle dersleri sıkıcı olan ve öğrencinin kafasını karmakarışık eden öğretmen arasındaki en önemli farklardan biri düşüncedeki organizasyondur. Sadece yazılı olarak değil, sözlü olarak iletilen düşüncelerde de organizasyon önemlidir ve alelade sıradan düşünce ile eleştirel düşünme arasındaki önemli farklardan birini oluşturur. Yakup Bey saatine baktı. 15 dakika sonra vapur var, isterseniz yavaş yavaş iskeleye doğru yürüyelim dedi. Beraberce iskeleye yöneldik. Bu ülkenin sorunu, politikacılar kendi deneyimlerine dayanarak halkın çoğunluğunu her zaman kandırabilecekleri kanısını taşırlar. Franklin P. Adams. Dipnot: Franklin P. Adams ABD'den söz etmektedir. Kendisi hukukçudur. 19. Sorunların çözümünde eleştirel düşünme. Yakup Bey ile Beyazıt Camii'nin önündeki çay evinde ıhlamurlarımızı içiyor ve konuşuyorduk. Güzel bir gündü. Yakup Bey hemen konuya girdi. Sorunlarla karşılaşan insan değişik tepkiler gösterir. Sorunun karmaşıklığına, iç dünyasındaki önemine göre tepkiler kişiden kişiye değişebilir. Çoğu kez insanlar bir sorunla karşılaştıklarında şu üç genel gruba giren tepkilerden birini gösterirler. 1. Düşünmeden taşkınlıkla hareket edenler. Örneğin nişanlılarıyla aralarında çıkan ilk anlaşmazlıkta nişan yüzüğünü hemen geri verirler. 2. Başkalarının verdiği akılla hareket edenler. Örneğin nişanlısıyla aralarında çıkan ilk anlaşmazlıkta hemen arkadaş, abi, abla ya da ana babalarına akıl sorar ve onların söylediklerini uygularlar. Onlar benden daha büyük, benden daha iyi bilirler diye düşünürler. 3. Olayların kendi kendini halletmesini, sorunun ortadan kalkmasını bekleyenler. Örneğin nişanlılarıyla aralarında çıkan ilk anlaşmazlıkta bu sorunu bir daha konuşmaz, sanki hiçbir şey olmamış gibi devam etmek isterler. Zamanla o sorunun ortadan kalkacağını, zamanın her şeyi çözeceğine inanırlar. Yakup Bey'in nişanlı örneğini seçmesinde benim Nesrin'le olan ilişkime bir ima var gibi sezinledim ama tabii pek emin değildim. Yakup Bey konuşmasına devam etti. Bu tür yaklaşımlar sorunu etkili biçimde çözemez. Uzun süre çözülmemiş sorun bireyin karşısına belki de daha büyümüş ve karmaşıklaşmış olarak çıkar. En kötü yanı bu yaklaşımların bireyin kendine olan güvenini azaltıp onu daha dışa bağımlı hale getirmesidir. İsterseniz şimdi eleştirel düşünmeyi kullanan birinin karşılaştığı bir sorunu çözmek için adım adım nasıl bir yol izleyeceğini gözden geçirelim. Gelişmiş insan 5 adım içeren bir yöntemle soruna yaklaşır. Her bir adımın kendi içlerinde alt basamakları vardır. Yakup Bey önündeki kağıda bir liste halinde 5 adımı yazarak açıklamaya başladı. Birinci adım, sorunun tanımı. Sorunu tanımlarken iki soruya cevap verebilmeliyiz. Bunlar: A. Hangi sonuçlara ulaşmak istiyorum? B. Sorunu açık seçik olarak nasıl ifade edebilirim? Problemi anlamak çözümün yarısıdır derler. Aynı ilke günlük yaşamda karşılaşılan sorunların çözümünde de geçerlidir. Eleştirel düşünmeyi kullanan kişi ilk adım olarak karşılaştığı sorunun özünü anlamaya yönelir. Sorunun ifade ediliş tarzı, tanımı, soruna yaklaşım biçimini büyük ölçüde etkiler. Daha önceki buluşmalarımızda da belirttiğimiz gibi genellikle sorun dış dünyada değil bireyin dış dünyaya bakış biçimindedir. Eğer sorun iyi tanımlanmazsa sorun yerine başka bir konu üzerine dikkat çekilebilir ve bu hata hem enerji hem de zaman kaybına yol açar. Sorunun tanımları arasındaki farklara dikkati çekmek için bazı örnekler verelim. Boyum çok kısa. Boyumun çok kısa olduğu kanısındayım. Okul sıkıcı bir yer. Okuldan sıkılıyorum. Başarısız bir insanım. Bir sınavda zayıf aldım. Her üç örnekte genel bir ifade daha özel bir ifadeyle karşılaştırılmıştır. Sorun genel düzeyde ifade edilince çözüm getirmek zorlaşır. Özel bir davranış sorun olunca söz konusu davranışı değiştirebilmek daha olası hale gelir. Bazen sorun baştan yanlış tanımlandığından gözde o kadar büyüyebilir ki çözüm için seçenekler aramaya bile girişilmez. Sorunun kapsamı daralıp belirli bir davranışa indirgenince gerçekçi çözüm yolları aramak olasılığı artar. Yakup Bey not almama fırsat vermek için biraz yavaşladı. Ihlamurundan bir yudum daha aldıktan sonra konuşmaya başladı. Bir örnek vererek bu sorunun çözümünü adım adım izleyelim. Okul sıkıcı bir yer örneğini ele alalım. Eğer okul sıkıcı bir yer düzeyinde kalırsak, bütün okulu değiştirmekten başka çare düşünemeyiz. Bütün okul düzenini değiştirmenin gücümüz içinde olmadığını anlayamıyorsak, Ya okul düzenini ya da kendi gücümüzün sınırını algılamada önemli aksaklıklarımız var demektir. Sorunun özünü anlamada gerçekçi olmak ve sorunun kapsamını iyi belirlemek gerekir. Sorun okuldan sıkılıyorum biçiminde ifade edildiği zaman sorunun okulda değil bizim okulu algılayışımızda yattığı görülür. Böyle bir tanımlama sonucu okulu değiştirmek yerine okulu algılayış biçimimizi inceleyip değiştirmeye yöneliriz. Sorunun özünü doğru ve gerçekçi biçimde ifade edebilmek için aşağıdaki adımları izleriz. A. Hangi sonuçlara ulaşmak istiyorum? Bu sorunun çözümünü niçin istiyorum, elde etmek istediğim sonuç ne sorusunu sorarak kafamızdaki soruna açıklık kazandırmaya çalışırız. Nasıl bir sonuç beklediğimizi, neye ulaşmak istediğimizi bilmemiz gerekir. Böyle bir soruya karşılık olarak aldığımız ilk cevaba niçin sorusunu sorarak istediğimiz kadar irdeleyebiliriz. Yukarıdaki okuldan sıkılıyorum sorununa Kaya ve Vehbi adını verdiğimiz iki kişinin verdiği farklı cevapları ele alalım. Kaya, kağıt kalem alarak, sorununu yazarak açıklığa kavuşturmak istiyor. Okuldan sıkılıyorum. Bu sorunun çözümünü niçin istiyorum, elde etmek istediğim sonuç ne? Okula gitmekten zevk almak istiyorum. Niçin? Okula gitmekten zevk alırsam, derslerime daha istekli çalışır, sınıfımı geçer ve okuldan mezun olurum. Niçin okuldan mezun olmak istiyorsun? Kendi yakın çevremin kısıtlayıcı koşullarını kırıp iç ve dış özgürlüğümü bulabilmek için iyi bir eğitim almam gerektiğini düşünüyorum. İrdelememizi burada bitirelim. Bu aşamada kişi sorunun ne olduğu ve nasıl bir çözüme ulaşmak istediği konusunda açıklığa kavuşmuştur. Aynı sorunla işe başlayıp farklı sonuçlara ulaşmak isteyenler olabilir. Kişilerin sorunları başta benzer olabilir, ne var ki bekledikleri sonuçlar farklı olabilir. Okuldan sıkılıyorum sorununa Vehbi farklı beklentilerle yaklaşabilir. Bu sorunun çözümünü niçin istiyorum, elde etmek istediğim sonuç ne? Okuldan ayrılmak istiyorum. Niçin? Ben iş hayatına atılmak ve iş adamı olmak istiyorum. Okulda boşu boşuna zaman kaybedeceğime bir an önce iş hayatına atılır, ticaret alanında deneyim kazanmaya başlarım. Niçin eğitimini bitirinceye kadar beklemek istemiyorsun? Okulda iş hayatıyla ilgili bir şey öğrenmiyorum. Öğrettikleri konuların hiçbirinin bana yararı yok. Boşu boşuna zaman kaybı. Bir an önce işimi kurup evlenmek istiyorum. Gördüğünüz gibi Kaya ve Vehbi aynı sorunla işe başladılar fakat farklı sonuçlara ulaştılar. Bu irdelemelerden sonra kişi daha bilinçli olarak sorununu açık seçik olarak ifade edebilecek hale gelmiştir. B. Sorunu açık seçik olarak nasıl ifade edebilirim? Kaya sorununu şimdi şöyle ifade edebilir. Ben belirli bir yaştan sonra şu anda yaşadığım çevreden çıkmak, kendi istediğim yaşamı kurmama olanak verecek bir ortama girmek istiyorum. Bu değişmeyi yapabilme gücünü verecek kaynak eğitim. Bu nedenle iyi bir eğitim almam gerekiyor. Oysa ben okuldan sıkılıyorum. Nasıl olur da hem eğitime önem verir hem okuldan sıkılırım? Acaba okulu şu andaki sıkıcı çevremin bir parçası olarak mı görüyorum? Anlaşılıyor ki okulla ilgili yaşantı ve algılamamda bir bulanıklık, bir karışıklık var. Okulla ilgili algılarımı dikkatle gözleyip beni bulanıklık ve karışıklığa götüren yönleri ortaya çıkarmalıyım. Öte yandan Vehbi ilk aşamadaki irdelemeden sonra sorununu şu şekilde formüle edebilir. Benim temel amacım iş hayatına atılmak, zengin olmak ve bir an önce evlenmek. Okulun bu amacı gerçekleştirmemde bana yardımcı olacağı kanısında değilim. Okuldan kendi amacımın dışında olduğu ve ilişkisiz gördüğümden sıkılıyorum. Peki sıkıldığım halde niçin gitmeye devam ediyorum? Çünkü bütün ailem benim okuldan mezun olmamı istiyor. Onlar zorladığı için gidiyorum. Bu aşamada hem Kaya hem de Vehbi için sorun genel düzeyde kalmaktan çıkmış, daha özel bir düzeye inmiştir. Şimdi ikinci adımdaki gerekli işlemlere göz atalım. Yakup Bey önündeki kağıdın üstüne iki rakamını yazdı ve anlatmaya devam etti. İkinci adım. Ne gibi seçenekler var? Bu adım şu alt basamakları içerir. A. Sorunun kapsamı ne? Sınırları belli mi? B. Bu sınırlar içinde mümkün seçenekler neler? Seçeneklerin listesini çıkarmadan önce durumun sınırlarını çizmemiz gerekiyor. Bu sınırlar içinde seçenekler olabilirlik kazanırlar. Son söylediğini pek iyi anlayamamıştım. Yakup Bey'den bir kez daha söylemesini istedim. Yakup Bey, isterseniz önce şimdi yapacağım açıklamayı dinleyin. Açıklığa kavuşmazsa o zaman yeniden ele alırız dedi. A. Sorunun kapsamı ne? Sınırları belli mi? Sınırlar durumda var olan ve kişinin değiştirmeye gücünün yetmediği koşullardır. Bunlar aile, arkadaş gibi sosyal kazanç ve harcama gibi ekonomik koşullar olduğu gibi zaman ve yerle ilgili başka sınırlamaları da içerebilir. Verdiğimiz örnekte Kaya ve Vehbi'nin sınırları benzer ya da farklı olabilir. Her kişi kendi sınırları çerçevesinde seçeneklerini saptamak zorundadır. Bir başka ifadeyle herkes ayağını kendi yorganına göre uzatmak durumundadır. İçinde bulunduğu durumun sınırlarını gerçekçi olarak bilmeyen, olduğundan büyük ya da küçük sananlar sorunlarının çözümünde etkili seçeneklere ulaşmakta zorluk çekerler. B. Bu sınırlar içinde mümkün seçenekler neler? Tek bir çözüm seçeneği üzerinde durmak yerine bir seçenekler listesi yapmak daha verimli olur. İlk adımda en doğru seçeneği bulmak isteyen kişi tıkanıp kalabilir ve bir süre sonra hiçbir sonuca ulaşamadığı izlenimini elde ederek sorunu çözmekten tümüyle vazgeçebilir. Bu nedenle liste hazırlanırken listeye girecek bir seçeneğin bütün koşullara uyması aranmamalı, kendini kısıtlamadan akla gelen bütün olası seçenekler yazılmalıdır. Daha sonra bilinen sınırlar çerçevesinde her seçeneğin gerçekçi olup olmadığı üzerinde tek tek durulur. Kaya, anlaşılıyor ki okulla ilgili yaşantı ve algılamam açık seçik değil. Okulla ilgili algılarımı dikkatle gözleyip kafamı karıştıran yönleri ortaya çıkarmalıyım sonucuna varmıştı. Bu noktada hatırlayıp hatırlamadığımı anlamak istercesine yüzüme baktı. Daha önce verdiği örneği hatırlıyordum. Kendisini anlayarak dinlediğim kanısına sahip olmalı ki konuşmasına devam etti. Kaya bu aşamada şu seçenekler listesini üretmiş olsun. 1. Günlük tutmaya başlamak ve her dersle ilgili duygu ve düşüncelerini günlüğe yazmak. 2. Aynı okuldan mezun, Amerika'daki bir üniversitede okuyan amcasının oğluna yazarak ondan bilgi almak. 3. Yakın hissettiği psikoloji öğretmeniyle sınıf dışı konuşma olanakları arayarak içinde bulunduğu durumu ona anlatmak ve onun düşüncelerini öğrenmek. 4. Şu andaki çevresinde kendini rahatsız eden, itici gelen olay ve düşüncelerin listesini çıkarmak. 5. Aramakta olduğu yeni ortamın özelliklerinin listesini çıkarmak. 6. Kitaplığa giderek kendi sorununa benzer sorunları yaşamış yazarların kitaplarını bulmak ve okumak. 7. Okuldaki arkadaşları arasında kendi sorununa benzer sorunlara sahip kişiler olup olmadığını araştırmak ve varsa bu kişilerle tartışma grubu kurmak. 8 vesaire. Vehbi de kendi sorununu çözmek için seçenekler listesi oluşturabilir. Ne var ki onun seçenekleri Kaya'nın listesindekilerden tamamıyla farklı olacaktır ve bu doğaldır. Sizin dikkatinizi bölmemek için Vehbi'nin seçenekler listesini vermemeyi yeğledim. Yakup Bey'e teşekkür ettim. Benim anlayıp anlayamamama önem vermesi hoşuma gidiyordu. Anlamadığım konuları hemen sorabilme özgürlüğünü hissettiğimden içim rahattı. Yakup Bey konuşmasına devam etti. Şu anda Kaya içinde bulunduğu durumun sınırlarını bilmektedir ve bir seçenek listesi geliştirmiş durumdadır. Şimdi üçüncü adımı atmaya hazırdır. Üçüncü adım. Her seçeneğin avantaj ve dezavantajları neler? Bu adım kendi içinde üç alt basamak içerir. Bunlar A. Her seçeneğin avantajları ve dezavantajları ne? B. Tam değerlendirme yapabilmem için başka bilgilere gereksinmem var mı? Şimdi yukarıda verdiğimiz seçenek listesindeki her seçeneği değerlendirmeye hazırız. Değerlendirmeyi yapabilmek için söz konusu seçeneğin sorunu çözmede potansiyel avantajlarını ve dezavantajlarını karşılaştırmamız gerekir. Sonuçta en çok avantajı ve en az dezavantajı olan seçeneğe ya da seçeneklere yöneliriz. A. Her seçeneğin avantajları, dezavantajları. Daha önce vermiş olduğumuz seçenekleri avantaj ve dezavantajları yönünden karşılaştıralım. Bu noktada Yakup Bey ilk baştaki sorunu hatırlatmakta yarar görmüş olacak ki, Kaya'nın okulla ilgili yaşantı ve algılamasında bulanıklık, karışıklık olduğundan bu adımları attığını bir kez daha ifade etti. Kaya okulla ilgili bulanıklık ve karışıklığa götüren yönleri ortaya çıkarmaya karar vermiş ve sonuca ulaşabilmek için yollar, seçenekler önermişti. Bu hatırlatmadan sonra açıklamasını şöyle sürdürdü. Birinci seçenek. Günlük tutmaya başlamak ve her dersle ilgili duygu ve düşüncelerini günlüğe yazmak. Avantaj. Duygu, düşünce ve izlenimlerin ayrıntıları kaybolmadan bunları kaydetme olanağı verir. Duygu, düşünce ve izlenimleri gittikçe artan bir duyarlılıkla gözlemlenir. Bu gözlemlerin sonucu bilinç düzeyine çıkmamış ama duygu ve davranışında etkisini gösteren bilinçaltı düşünce, anı ve beklentilerin farkına varabilme olasılığı artar. Bilinçaltındaki düşünce, anı ve beklentilerin farkına vardıkça okulla ilgili tutumunun altında yatan nedenler daha açıklıkla görülür ve anlaşılır. Dezavantaj. Günlük anılar yoluyla bir anlayışa ulaşmak haftalar, aylar ve belki de yıllar gibi uzun zaman alabilir. Ayrıca kişi anılarında sadece kendi algı ve yorumlarını yazacağından, kendi dünyasına gittikçe daha çok gömülerek olayların ve insanların tek yanlı yorumlanma olasılığı artabilir. İkinci seçenek. Kaya'nın okulundan mezun olarak şimdi Amerika'daki bir üniversitede okuyan amcasının oğluna yazıp ondan bilgi almak. Avantaj. Aynı çevreden çıkarak Kaya'nın ileride katılmayı düşündüğü çevrede şimdi bulunan birinin, Kaya'nın şimdiki okulunu, öğretmenlerini, çevresini nasıl algıladığı ve yorumladığını bilmek, Kaya'ya önemli ipuçları verebilir. Ayrıca bu kişi, Kaya'nın gelecekte yaşamak istediği ortamda şimdi bulunduğundan, Kaya'ya hayalle gerçek arasında bir bağlantı kurma olanağını verebilir. Dezavantaj. Kaya, kendi algılamalarına dayanma yerine başka bir kişinin algılama ve değerlendirmelerine dayanarak kendi sorununu anlamaya yönelebilir. Bu kişinin algılamaları, yorumları ve vardığı sonuçlar o kişinin kendi dünyası için geçerli ama Kaya'nın dünyası için geçerli olmayabilir. Ayrıca kendi sorunlarını kendi algılama ve yorumlarıyla çözmek yerine başkalarına dayanarak onların sorunları çözmesini bekleme gibi kalıplanmış bir tutumu da güçlendirebilir. Üçüncü seçenek. Kendini yakın hissettiği psikoloji öğretmeniyle sınıf dışı konuşma olanakları arayarak içinde bulunduğu durumu ona anlatmak ve onun bu konudaki düşüncelerini öğrenmek. Avantaj. Uzun zaman okul ortamında bulunmuş, uzmanlığı insan duygu, düşünce ve davranışlarını anlamak olan, kendinden daha olgun biriyle konuşmanın birçok yararı vardır. Kaya'nın içinde bulunduğu pozisyondan ötesine geçememe olasılığına karşılık, psikoloji öğretmeni daha üst düzeyde bir bakış açısından Kaya'nın duygu ve düşüncelerini gözleyip anlamlandırabilir. Dezavantaj. Öğretmenin algılama ve yorumu büyük önem taşıyarak Kaya'nın daha başka bakış açıları aramasını kısıtlayabilir. Ayrıca daha önce sözünü ettiğimiz kendi sorunlarını kendi algılama ve yorumlarıyla sonuca ulaştırma yerine başkalarına dayanarak onların sorunları çözmesini bekleme gibi bir tutumu da güçlendirebilir.